Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Bendeniz Ahmet Taş getiren Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz. Muhterem Nurettin Yıldız hocamla. Hocam hoş geldiniz.
Hoş buldum. Teşekkür ederim hocam.
Nasılsınız? Afiyettesiniz inşallah.
Elhamdülillah.
Allah afiyet versin hocam.
Amin.
Şimdi hocam bugün isterseniz bu fetvalar ve onun medya yansımaları üzerinde konuşalım, toplum algısı üzerinde konuşalım. Şimdi fetva müessesesi malumlarınız İslam'ın önemli bilgilenme usullerinden birisi.
En pratik bilgilenme.
Evet, en pratik bilgilenme örneklerinden birisi, alanlarından birisi. İnsanların hepsi İslam'ın bütün alanlarını biliyor değil. Özellikle halkın halktaki din daha böyle genel bilgilerle oluşan bir din. Ama insanlar ilim adamlarına da öteden beri sorular sormuşlar. Önce Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sormuşlar. Sonra bilen sahabilere sormuşlar, değil mi hocam? Yani
evet.
Diyelim Hazreti Ayşe, yani bazı sahabiler daha fıkıh ağırlıklı bilgileri olan sahabiler. Diyelim ki Peygamberimiz de Hümeyra'ya sorun diyor mu Hazreti Ayşe validemize yönelik olarak. Daha sonra da ilimde ihtisaslaşmalar da olmuş, fıkıh alimleri olmuş, tefsir alimleri olmuş ve sorular sorulmuş. Ya bugüne gelindiğinde belki İslami bilgi zemini daha da azalmış.
Ya da konular da çoğalmış.
Konular da çoğalmış. Dolayısıyla evet, yani konular çoğalmış, tespitiniz de önemli. Yeni yeni konular çıkıyor çünkü. İnsanlar da acaba bunun dinde yeri nedir diye merak ediyorlar. Şimdi bunun dini hiçbir kaygısı olmayanın bunun dinde yeri nedir diye bir soruyu da yadırgaması mümkün, ama dindar bir insan hayatının din içinde biçimlenmesini önemseyen bir insan ya da bu hayatın ahirette hesabını vereceğini düşünen bir insan da öğrenmek istiyor bunun dindeki yeri nedir diye. Sorular soruluyor. Bu sorular cevaplanıyor ilim adamlarımız tarafından ve medyaya yansımaları oluyor bunun. Diyelim ki medyada bir kişi, hani kanaat sahibi olabilecek bir kişi ya da yazı işlerinde bir adam, diyelim ki bu soruyu da yadırgıyor, cevabı da yadırgıyor, onu kamuoyuna taşıyor. Aslında halk nezdinde bir şeyi olmuyor onun. Yani bir yadırganma diye bir durum söz konusu olmuyor. Çünkü halk yani dine saygı da gösteriyor, onun cevaplarına saygı da gösteriyor. Şimdi böyle bir tartışma zemini çıkıyor. Belki bunun bir şeyi, dini yeterince bilmeyen nesillerde, genç nesillerde yani din böyle mi gibi bir algı da oluşturulmak isteniyor. Şimdi hani bugünlerde de buna benzer zaman zaman da gündeme gelen bir konu bu. Nasıl bakmalı bu hadiseye? Yani ilim adamları açısından nasıl bakmalı? Bilgilenmek isteyen insanlar açısından bakmalı, nasıl bakmalı? Din açısından nasıl bakmalı? Şöyle bir genel değerlendirme yapalım bugün diyorum hocam.
İnşallah. Başta söylediğiniz gibi üstadım, fetva bir ilim dalı değil. Yani İslam dinini yaşarken Müslümanın pratik bilgi ihtiyacıdır.
Evet.
Bir ilim ayrı bir ilim dalı değil. Mesela fıkıh bir ilim dalıdır, tefsir bir ilim dalıdır, akide ilmi bir ilim dalıdır. Ama fetva bir ilim dalı değil. Fetva bütün bunlardan süzülmüş Müslümanı günlük aspirinler gibi.
Ölçülerdir.
Ölçüler.
Günlük hayata ilişkin.
Ya mesela siz camiye giriyorsunuz. O arada tırnağınızın kenarında bir
kan gördünüz.
Bunu hocaya soruyorsunuz. Ben namaz abdestim bozuldu mu bununla? Bozulmadı. Fetva budur işte.
Evet.
Bunun tabii ağrı da oluyor. Yani eşiyle bir tartışma esnasında bir cümle kullanıyor bir insan.
Evet.
Bu cümlenin sonucu ne olacak?
Evet. Bunu nikahla ilgili sonucu nedir?
Nikahla ilgili oluyor. Bir ticaret yapıyorsun, bu caiz mi değil mi? Yani kaplumbağa ticareti yapacaksın, caiz mi değil mi? İlaç sanayinde filan böceği kullanacağız. Bu soru bir kültür değildir, acil bir ihtiyaçtır.
Evet.
İlk Müslümandan son Müslümana kadar bu ihtiyaç devam edecek.
Evet.
Günün birinde yani bazı Müslümanlar fetvaya ihtiyacı olmaz denemez. Bu mesela İslam toplumunun halifeyle yönetildiği bir Osmanlı döneminde Şeyhülislam resmi cevabı veriyordu ağır meselelerde.
Evet.
En üst makam olduğu için.
Yani bazen savaşa fetva veriyor, vermiyor mesela.
Tabii bu savaş uygun değildir
diyor.
Diyebilirse diyor.
Diyebilirse diyor.
Yani kanuninin önünde, Yavuz'un önünde her şeyi söylemeye de cesaret edeyim ama kendi görüşünü belirtiyor. İtibar
ediliyor.
Şöyle
bir mantığı var onun da değil mi hocam? Yani Şeyhülislam bir manada padişahın, halifenin ahiretini korumak
garanti eden adam.
Evet.
Ne kadar tabii iki taraf da Şeyhülislam da padişah da ne kadar bunu ihlaslı yapıyorlar o Allah-u Teala'ya kalmış bir
tabii,
iş. Kimsenin
evet. Yani
ihlas kalitesini ölçüm cihazımız yok bizim.
Hatta şey içindir değil mi? Kanuni için anlatılır. Yani bu şeyi benim kabrime koyun demiş.
Dosyaları
demiş. Bakmışlar ki o dosyalar Şeyhülislam'ın verdiği fetvalardan oluşuyor.
Fetvalardan mı?
Evet.
Şimdi bu bizim geldiğimiz dönemde böyle bir Şeyhülislam yok ama Din İşleri Yüksek Kurulu var Türkiye'de.
Evet.
Bu Din İşleri Yüksek Kurulu'na gelen fetvalar, talepler cevaplandırılıyor. Ben bir miktar inceledim onları. Yani böyle senelerce çalışıp cevap verilecek şeyler de var içinde çalışılmış. İki dakikalık bir ilmihalde görülecek basit sorular da.
Evet.
Ramazan-ı Şerif'te sakız orucu bozuyor mu sakız çiğnesen gibi.
Evet.
Bizim
evet. Gençliğimizde
meşhurdu bu soru.
Soru evet.
Yani irisinden incesine kadar pek çok ayrıntı var Din İşleri Yüksek Kurulu'nda. Türkiye'de Müslümanların hemen ulaşabilecekleri bir nokta olarak muteber ve güzel. Yani
evet.
Din İşleri Yüksek Kurulu pratik bilgi ihtiyacını karşılıyor
evet. Aslında.
Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bine yakında ofisi var müftülük adı altında. Bunlar
evet.
Din İşleri Yüksek Kurulu'nun ofisleri durumundalar. Ha,
müftülüklerde
yani.
De bu tür var. Soru cevap oluyor.
Kanunen de görevi müftünün.
Evet.
Vatandaş geliyor bu hanımın boşandı mı? Bu ticareti yapmam caiz mi?
Ben şunları söyledim. Boşanmış olduk mu diyor yani.
Gibi. Yani fetva hayatın her yerinde var. Dolayısıyla.
Şunu söyleyelim mesela hocam. Demin de ifade ettik. Yani bu tür boşanma, evlilik, nikah gibi hiçbir derdi olmayanın bu tür soruları yadırgaması mümkün ama.
Dini olmayan da yadırgayabilir.
Yadırgayabilir.
Yani. Ne soruyorsun ki bunu?
Ama ya yani bir Müslüman için değil mi? Dindar bir insanın yani bütün işlerinin dinle bağlı olduğuna inanan birisi için bu sorular da önemli, cevaplar da önemli.
Dolayısıyla Türkiye'de Müslümanların namazdan, oruçtan, evlilikten, dinle ilgili herhangi bir alandan sorabilecekleri bir merci var.
Evet.
Fakat iki sorunumuz var. Birincisi, hala Türkiye laikliğin etkisinden kurtulabilmiş bir kuruma sahip değildir, Diyanet de dahil olmak üzere.
Evet.
İkinci sorunumuz, Türkiye'de Müslümanlık Diyanet'in şemsiyesi altına girememiştir henüz. Girmemiştir. Neden?
Daha bağımsız alanlar var.
Yani cemaatleşmeler var,
evet.
Tarikatlar var.
Evet.
Bu da Diyanet'in kusuru mu? Diyanet'in kusuru veya tabiiliği bunu gerektiriyor işte.
Evet.
Bu ikinci bölümde yani Diyanet'in herkesi bağrına basamaması.
Bütün zamanlarda belki böyle bir üst otorite.
Şeyhülislam varken de vardı.
Değil mi yani?
Var.
Evet.
Şeyhülislam...
Başka ülkelerde de değil mi? Daha yani bir dini otorite olmasına rağmen bağımsız birimlerde var.
Var. Mesela Suudi Arabistan bu konuda
en sıkı,
en dinle ilgili bilinen bir devlet.
En kontrolcü.
İnternetten fetva vermeyi yasakladı kendi yetiştirdiği üniversitelerindeki hocalara.
Evet.
Yani yasak getirdi. Hapse aldı hepsini. Onlar da tuttular. Adreslerini yurt dışı bir yerden gösterdiler. Katar'dan, şuradan, İngiltere'den gösterdiler. Oradan yapıyorlar çalışmalarını. Evet. Yani kaldı ki Suudi Arabistan'da bizdeki Din İşleri Yüksek Kurulu'nun muadilinin daha güçlüsü var.
Evet.
Daha halka inmişi var.
Evet.
Nüfus biraz daha az, daha kolay hizmet imkanı var ama halk devlet ağırlığını dinin üzerinde gördüğü durumlar oluyor. Ne yapıyor bu sefer? Özel istiyor. Yani merdiven altı da diyebiliriz buna. Daha hür bir ortam da diyebiliriz.
Şey dinlemiştim bu Hayrettin hocaları da İran'la ilgili bu konuları değerlendiriyor. Orada diyor dini kurumlar devletten bağımsız oldular diyor. Bu önemli bir şey İran için diyor. Ya belki o dini kurumlar içinde de farklılaşmalar var değil mi hocam?
Bağımsız yani. İran'da bağımsız oldular ama devleti onlar seçiyorlar. En üst imza onlarda
gene. Bir de o var tabii.
Yani orada
hani devletin üstünde din var orada.
Din denen şey
ya da
devlet atadı orada.
Evet.
Orada devlet atadı. Dolayısıyla evet. Orada bir sorun yok. Devlet onun yani orada devlet dinden kendine şekil meşruiyet alıyor. Çok bize benzemiyordu.
Benzemiyordu. Öyle.
Oradaki ibra etme anlamında da söylüyor. Evet. Onların gibi başka açıdan sıkıntı.
Evet.
Ama bizde ters duruyor evet. Bu görüntü. Dolayısıyla ciddi bir fetva öğrenme yani pratik yanında bulma ihtiyacı var. Hala Müslüman halkımız yani müftüyü de devletin adamı görebiliyor. Evet. Dolayısıyla ona gidip ihtiyacını sormada çekindiği olabiliyor.
Evet.
Olabiliyor. Artı 5'ten sonra da insanlara müftü lazım. 17'den sonra da müftü lazım.
Yani mesai saati bittikten
yani,
sonra da
müftü de evine çekilmek zorunda. Yani
evet.
Onun da özel hayatı var. Bu sebeple insanlar bir şeyh efendiyi bulduklarında etrafında kümeleniyorlar haklı olarak.
Evet.
24 saat onun yanında hissediyor çünkü. Bir hoca efendiyi güler yüzü bulunca onun etrafında toplanıyorlar. Bir ağabeyi bulunca insanlar din açısından ağabey denecek bir kimseyi bulunca onun etrafında toplanıyor. Bu bir ihtiyaç. Diyanet, din işleri biraz daha şemsiyesini büyütebilse bu ihtiyacı daha fazla karşılar ama hiçbir zaman da %100'e çıkamaz. Niye çıkamaz? Çünkü siz benden o ihtiyacınızı alabiliyorsanız eğer Diyaneti devlet görecek. Özellikle bana soracaksınız.
Tabii.
Bir hoca olarak telefonla sorabileceğiniz bir şeyse niye devlete dilekçe yazayım?
Bir de öyle oluşmamış zaten. Yani İslam dünyasında da ilişkiler yani bütün dini soruları devletin kurumuna soralım da cevabını alalım biçiminde olmamış işte.
Ebu Hanife devlet değil işte. Devlet olmamak için
yani
kırbaç yedi.
İmam Şafii devlet değil yani.
Yani bizim dinimizi baştan beri çekip başı götürenlerin hiçbirinin dinle bağı yok.
Devletle
bağları yok.
Evet.
Devlet adına bir iş yapan olmamış.
Hatta şu da söylenebilir. Belki devletle bağlantılı şey acaba devlet denetiminde bir fetva mı gibi bir endişeyi de doğurmuş.
Bugün
yani.
O endişelerden biri de o.
Evet.
Mesela müftü efendiler yasal bir sürtüşmeye girmeden cevap vermek zorundalar.
Yani diyelim faiz konusunda çok rahat mıdır bizim resmi devlet kurumlarımızın?
Allah
yani
için hakikati söyleyecek olsak Diyanet'in öyle bir lakaytlığını görmedim şu ana.
Evet yani
faiz konusunda
doğru,
mesela
tabii.
Yok. En kritik günlerinde bile bu
evet.
İhtilal günlerinde bile dik duruldu. Yani bunu takdirle, hürmetle karşılamak
lazım. İhtilal
karşılamak
günlerinde başörtüsü fetvası isteniyor.
Din
İşleri Yüksek Kurulu'ndan. Onların istediği fetvayı vermiyor Din İşleri Yüksek Kurulu. Yani dinin o konudaki has görüşünü ifade ediyor.
Yani hakkaniyetlik gerekiyor.
Evet.
Bir de bu konuda kul hakkı ile dirilmemek lazım.
Tabii.
Yani gerçekten zor şartlarda duruldu. Evet, esnetildi. Bir lakayt bir işler yapıldı ama nesillere, fetva kitaplarına taşınacak şekilde bir vebal aktarmadılar bugüne
Güzel.
Kadar.
Evet.
Siyasi tavırlar, mesela hilafetle ilgili bir tavır gösterildi. Varlığıyla yokluğu aynıydı zaten. Yani
evet.
İmza atmışın, Fat Börekçi imza atmış veya atmamış, kimsenin taktığı yoktu onu.
Evet.
O gün atılmasa daha iyi olurdu. Ayrı bir mesele, yani bu yanlıştı. Fakat mesela başörtüsüz namaz kılar kadın denmedi hiçbir zaman.
Evet.
Faiz de sıkıntı olmaz, %3'e kadar caizdir denmedi mesela.
Evet.
Böyle seviyesiz. Bu açıdan ümmeti Muhammed'in bu zor şartlara rağmen ciddi bir Allah'ın nimetiyle karşı karşıya olduğunu
evet.
düşünüyorum. Ama keşke Diyanet'in bu formülü bütün Müslümanları kuşatacak çapta olsaydı.
Siz
öyle
hep
değil.
Bunu söylüyorsunuz. Yani Diyanet çok daha kapsayıcı olsun. Hatta
olmalı.
Bu cemaat fesadı sırasında da bunu ifade ettiniz. Yani evet.
Yani cemaat mefhumu bir ihtiyaçtan ortaya çıkıyor.
Evet.
Bunu devlet yapamıyor. Niye? Bu ülkede herkes İslam değil. İslam'sa da herkes bir klikten değil.
Evet.
Körü körüne bağlı olunan uçlar var. Bunları toplayamıyor devlet. Toplayamaz
evet.
da. Toplaması da belki doğru değil. Osmanlı da toplayamadı bunları mesela.
Evet.
Daha otoriter, daha bir saltanat mantığı olduğu halde Osmanlı da bunları toplayamadı. Serbest bıraktı. Ya da serbest bırakmak zorunda kaldı.
Daha geniş kontrol.
Uzaktan
yani
kontrol
güvenlik
edin.
Güvenlik sorunu oluncaya kadar.
Oluncaya kadar.
Göz yumdu.
Bu manada ciddi bir demokratik mantıkta diyebiliriz buna.
Evet.
Adı padişahlık da olsa, yani silaha sarılmayana dokunmadılar mesela bu.
Hatta güzel. Gayrimüslim şeylere bile, değil mi? Yani millet tanımlaması yapıyor. Onlara geniş haklar veriyor Osmanlı.
Belki onlar daha fazla hak bile buldu.
Belki de, değil
yani
mi?
Belki.
Doğru.
Yani daha fazla hak buldular. Böyle de gerekiyor. Yani Ömer bin Hattab radıyallahu anh da yaptı bunu.
Evet.
Yani İslam benim toprağımda başka kimse yaşayamaz demiyor. Kimse İslam'ıma zarar veremez.
Evet.
Yani İslam'a zarar vermek başka, bir hukuki statüyle İslam toprağında yaşamak başka bir şey.
Evet.
Dolayısıyla bir sıkıntı yok. Burada bir hoca efendinin evet İslam'da budur, bu caizdir, değildir demesine, sivil bir kişinin demesine nereden ihtiyaç hissediliyor? Bunu izah etmeye
evet.
çalışıyorum. Bu ihtiyaç kapatılamaz.
Evet.
Şimdi bugüne kadar, bu yakın günlere kadar Diyanet zaten hep başından sonuna kadar devletle sürtüşmeden iş yapmaya çalıştı. Öyle olması gerekiyordu, öyle oldu. Bundan sonra da öyle olacak. Fakat özel hoca efendiler bugüne kadar devletin laikliğiyle veya filan ideolojisiyle sürtüşmemeyi itibara aldı. 2-3 hoca efendi ağzına hakim olamadı ya da Allahu Ekber deyip yola çıktı. Onlar da hemen susturuldu.
Evet.
Fakat bugün iki büyük sorun hoca efendilerin karşısında. Biz de onları izleyen biri olarak iki büyük sorun gibi. Bir, herkes alim oldu.
Evet.
Cep telefonu olan herkes alim artık. Konuşurken insanların, yani Kur'an ayeti okunurken bile, ama ben başka sürede başka bir ayet rastladım deyip karşınıza çıkacağı bir ortama dikkat etmeniz gerekiyor. Ben şahsen konuşurken dikkat ediyorum.
Bu nasıl bir sorun? Yani
bunun adı fitne. Sorun
fitne
değil
mi
bu
hocam?
Bu
yani
fitne.
Yani insanların çok bilgilenmesi olayı olarak mı görmek lazım bunu, yoksa
insanların bilgilendiği falan yok. Bilgiyi oynuyor insanlar.
Oynuyor. Evet.
Eczanenin kapıları açılmış, önüne gelen ilaçlardan oynuyor.
Kafasına seni alıyor.
Yani bu din açısı, İslam'ın kendi açısından değil ama dindarlar açısından ölümcül bir tehlike bu. Din böyle oyuncak konusu olmamalı. Çünkü neden? Abdestle ilgili bilgi sorunu olan birisinin İslam'ın en uç siyasi konusunda konuştuğu gülünçtür. Gülünç
evet.
bir noktadır bu. Kıldığın namaz olmayacak düzeyde. Sabah namazına en son kalktığın tarihin üzerinden aylar geçmiş. Cihattan konuşuyorsun. En büyük cihadı ihmal etmişsin, nefis cihadını.
Evet.
Yani bu açıdan herkesin elinde oyuncak o. Yoksa keşke herkes Ömer Nasuh Bilmen olsa canım. Herkes Ömer Nasuh, daha ne isteriz biz? Herkes alim yani olsun.
Bilgilenmekten, bilgilerin artmasından
bilgi suistimali bu.
Söz konusu değil.
Gayemiz ne? Herkes hafız olsun. Herkes müfessir olsun keşke. Keşke yani. Evet, buna aminler, doya doya amin derim ben buna ama realite bu değil. İki, çok fazla gerilme oldu uçlar arasında. İslam'ın ilk yıllarından itibaren fırkalaşma var. Evet. Veya farklı içtihatlar da bulunma var. Ama şimdi geldiğimiz nokta, bir araya gelen üç kişinin kendisi dışındaki herkesi yok kabul ettiği bir anlayış.
Veya çizgi dışı.
Çizgi dışı.
Kabul ettiği.
Çizgi ama hak çizgisi bu, evet, çizgi. Yani evet.
Yok. Kendisi hak.
Kendisi Müslüman, onun dışındakiler Müslümanlığa muhtaç.
Evet.
Yani kafir muamelesi yapıyor diğer Müslümana düzeyine gelindi.
Evet.
Ben hatta üzülerek bunu beyan edeceğim. Yani kadınlar arasında bile yayıldı bu. Kadınlar bile birbirlerine Müslüman mı değil mi diye gözüm. Çünkü bu hep erkeklerin sokak kültürü diyorum ben buna. Bu bir sokak kültürü. İslam kültürü olamaz bu.
Evet.
Sen Müslüman, gerisininki tartışılır olması. Kadınlar bile kendi aralarında bir Yasin toplantısı yaparken herkesi çağırmıyorlar artık.
Evet.
Ya bu ağlanacak bir hal.
Evet.
Yani Yasin okumak için bile bir araya gelemiyorsak,
evet,
biz insanlığı nasıl toplayacağız diye böyle ağlanacak bir soru.
Evet.
Bu uç noktalara gelinmiş. Mesela ben, bana sorulan bir soru, İnternet ortamına taşınacağı zaman babamın beni yetiştirirkenki ikazı, aman aman 163. maddeye takılma sakın şeklinde özetlenebilir. Yani eskiden bir 163. madde vardı.
Evet.
Hocaların şeyi, idam sehpası gibi duruyordu. Ona takılma, ondan sonra serbestsin zaten gibi düşünülüyordu. Şimdi ben hiç onu endişe ettiğimi hatırlamıyorum. Yani ne olacak ki bunun ucunda? Müslümanlar olarak devlet bize dokunmuyor diye düşünüyorum ama ben bu sözü söylersem, bunu internete yazarsam, hangi Müslüman klik bununla savaşır? Bunu düşünmek zorundayım.
Evet.
Düşünüyorum da. Ve cevabım, kendime göre bir prensip edindim. Hiçbir müminle kavga etmeyeceğim ben.
Evet.
Beni mezara koyarken evladım ya da kim koyarsa, babamızın, hocamızın özelliği hiçbir müminle tartışmamıştı.
Evet.
Benim akidem, imanımla ilgili defalarca bana hakaret edenlere bile hala bu açıdan cevap vermedim. Ahirete bıraktım. İki mümin veya iki hoca kavga eder, görünmesinler istiyorum. Ve buna katkım bu kadar olabiliyor benim.
Evet.
Şimdi böyle bir noktaya geldik ki, yani laiklikten çekinmeden önce Müslümanların birbirinden çekindiği bir noktaya geldik. Evet, ben Şafii'yim. O Maliki benden niye rahatsız olsun? O da Malikiliğini açıklasın. Olması gerekiyor. Yani senin imamının görüşlerini açıkla. Benim imamımın görüşlerini açıklayayım. Hepimiz çocuklarımızı yetiştirelim, talebelerimizi yetiştirelim. Gaye İslam olsun. Kabe'ye de yönelelim. Bu kadar kolayken bu iş, benim ağzımı susturmak ya da onun ağzını kapatmak gibi bir gaye de işin içine girince, zamanla belki de Allah göstermeye, teröre bulaştıracak kadar bir gerginlik oluştu bu sefer.
Evet.
Bu ciddi bir sorun.
Ciddi bir sorun.
Bir de başta sizin zikrettiğiniz bir sorun daha var. Bu mekanizmayı büyük bir algı operasyonu için kullanan bir anlayış da var.
Evet.
Buna medya mı diyeceğiz? Bir gizli odaklar mı diyeceğiz? Adı önemli değil bunun. Bizim için %100 duyulması ve konuşulması gereken hakikatler onlar için eğlence konusu.
Evet.
Veya ürkütme konusu. Yani bizim fıkhımızın bir numaralı konuları onlar için insanlığın bir numaralı düşmanı, hak ve hürriyetlerin bir numaralı
konuşulamaz
düşmanı,
gündeme getirilemez, düşünülemez bile gibi.
Düşünülemez bile. Bir cümle söylüyorsun. O cümleye itirazım yok ama ilerisinde bunun başka şeyi gelir, sus diyor.
Evet.
Bir nevi yaptıkları bu. Dolayısıyla bugün sınırlarımızda bir terör yaşadığımız gibi beyin sınırlarımızda da bir terör var birbirimize karşı. Tahammül yok, birbirimize anlayış yok. Bu din olunca da din de olsa yine birbirimize tahammül yok.
Evet.
Yani arada ezilen din bile olsa birbirimize tahammül edemeyiz noktasına geldik şu anda.
Evet.
Bu belki de yarın zarurat-ı diniyeden olan temel maddeler hariç, aman başka bir şeyleri konuşmayalım yeter ki satışılmasın dinimize noktasına götürüyor bizi diye bir evham da var içinde.
Şey midir hocam, yani marjinal konulara girme gibi bir durum mu söz konusu, yoksa yani birileri için zaten dinin hiçbir alanı gündemde olmadığı için dinle ilgili her ortaya çıkan soru, cevap yadırganıyor. Bir de belki kötü niyetle bu tahrif ediliyor. Bir tarafı yayılıyor, kesiliyor. Ona göre bir
şimdi
şey mi oluyor?
İkisi de var ama üstadım. Evet. Yani gerçekten Abbasi döneminde iki filozofun konuştuğu konuyu bugün İslam adına konuşmak marjinal bir konu. Evet. Gerekli değil.
Evet.
İslam'ın temel şartları belli. Yani uzun felsefi konulara girmeye ne gerek var? Denebilir belki. Ama öbürü de yaygın. Yani en basit örnek mesela kadınların kıyafetlerinde İslamiyet'in hassasiyetliği var.
Evet.
Yani mesele giyinme meselesi değil, tesettür meselesidir diyoruz. Bunu alıyor, bunun üzerinden dine bindiriyor.
Evet.
Yani
ya bunlarla ilgilenir mi din diyor ya, yani.
Şimdi hocalar ne duruma gelecekler 10 sene sonra, bu böyle devam eder, buna bir sınırlama ya da Müslümanlar toplu bir refleks gösteremezlerse hiçbir hoca kadın yaşıyor dahi diyemeyecek.
Evet.
Sen yaşıyor kelimesinden cariyeliği kastettin diye bir algı oluşturulabilir. Kadın madın yok.
Evet.
O zaman hoca efendiler kadını konuşamayacaklar. Ekonomiyi konuşamayacaklar.
Evet.
Şimdi bana mesela gazeteci olan bir arkadaş dedi ki, ben sizin her dinlediğim konuşmanızda faize bir yer buluyorsunuz. Ya da faiz bu kadar dedi, senin hayatına nasıl giriyor dedi. Dedim ki faizin hayatımıza girmediği bir yer kaldı mı dedim. Yok dedi. Banka her şey demek. Peki ben hayatı konuşma iddiasındaysam faize niye yer bulmayayım o zaman? Sen sokarken faizi her yere sokuyorsun.
Evet.
Ben de her yerde din konuşmak istediğime göre faiz karşıma çıkıyor.
Evet.
Başka türlü olmuyor. Yalan karşıma çıkıyor. Çünkü her yerde yalan konuşuyor insanlar. İkiyüzlülük de var. Ben o zaman ikiyüzlülük, yalan yoktur bu dinde demek zorundayım. Faiz Allah'ın en büyük haramlarındandır demek zorundayım. Ben İslamiyet'i ya toplumun zevkine göre anlatacağım. O zaman bu toplum hiçbir zaman İslamiyet'e ulaşamayacak. Çünkü zaten İslamiyet'in o toplumu, bu bahsettiğim toplum, bu zevkine düşkün toplum, yani din istemeyen toplum. İslamiyet'in mesela çiçeklere su dökünüz.
Evet.
Yaşlı teyzelere parklarda yer veriniz, otobüste yer veriniz. Zaten bu sözleri İslam söylemesi de var bu toplumda.
Evet.
Bu toplumun Allah'ın kitabından başka ulaşamayacağı hedefler var. O hedefleri benim söylemem lazım. Bunun önünde de barikat çıkıyor. Sustuğum zaman da Allah bana ağzına gem vurulmuş bir ceza veriyor kıyamet günü. Ben sustum, o sustu. Mesela en standart benim karşılaştığım itham, zamanı mıydı o konuşmanın deniyor. Ne konuşuyorsun? Faizi. Zamanı mıydı deniyor.
Evet.
Ne konuşuyorsun? Tesettürü, zamanı mıydı deniyor. Ne konuşuyorsun? İşte boşanmaların yersizliğini, zamanı mıydı? Ya bunlar en revaçta konular, din niye buna cevap verirken zamanı olmuyor bunun? Ben
bunlarda belki dine başvurmayı dışlamış insanlar.
Bir dine kısmı yer yok ki dinle ilgili bir şeyin zamanı olsun.
Evet.
Dine yer yok ama bunu kafir söylerken normal bu.
Evet.
Müslümanlar da mesela hoca arkadaşlarım, Nurettin zamanı değildi bunun diyorlar. Ne zamandı bunun zamanı soruyorsun, o zaman cevap vermiyor.
Şimdi bu zamanı değildi şeyini mesela size söylüyor ama bir süre sonra bakıyorsunuz o size söyleyenin söylediği bir şey içinde zamanı değildi deniyor.
Ya bu silah herkesi vuruyor sonunda.
Herkesi vuruyor.
Herkesi vuruyor. Bu yani bir noktadan sonra mikrop gelip sana da bulaşıyor.
Evet.
Kader yalnız bunu bana öyle bir yaşattı ki bana, üstelik de basında zamanı mıydı diyen bir hoca efendiye gittim. Yedik, içtik, çay içtik. Dedim ki muhabbet nasıl, güzel değil mi? Bir şey söyleyeceğim, rahatlayacağım dedim. Senin yaptığın zamanı mıydı, gittin savcılıkta saatlerce süründün dedim. Ondan sonra güldü. Allah'ın bunu bana yaşatacağını biliyordum dedi ama sen de helal et hakkını dedi. Yani benimki üstelik büyük bir olaydı. Çok daha basit, eften püften bir sebeple savcılığa gitti. Zamanı mıydı dedim. Kitaplarda vardı diyecekti, ağzında kaldı laf.
Evet.
Şimdi yani Abbasiler döneminde bir tartışmanın zamanı değil. Doğru. Ama bugün hayatı işgal eden bir probleme karşı her şeyin zamanıydı demek
zorundayım.
Benim
bir şeyim var hocam. Mesela açı farkı çıkıyor İslam'la Müslüman arasında, İslam'la insan arasında. Yani bir hoca efendinin, bir İslam aliminin bunları görmemesi ve uyarmaması mümkün değil. Yani diyecek ki bak, bizim hayatımızla İslam'ın ölçüleri arasında mesafe oluşmuş. Bu mesafeyi görmemiz lazım. Bu mesafe büyüdükçe de daha büyük felaket demek, değil mi? Yani bunları görmek, ifade etmek lazım. Etmediğiniz zaman sorumlu oluyorsunuz.
Şimdi burada ben bu sizin çıkışınıza şu cevabı vereceğim. Yani hocalar İskilip'le Atıf'ın şehadetini anlatırken, Hamza radıyallahu anh'ın şehadetini anlatırken iyi oluyor da, yani İslam için fedakarlık yapmak gerekiyor diyoruz, iyi oluyor. Hoca olarak bir bedel ödenecekse bunu ödesin hocalar, ben ödeyeyim. Ne var yani, şehitlikse şehitlik, tecrit edilmekse toplumdan tecrit edelim. Bunda hiçbir sakınca yok.
Evet.
Hocalık bunu gerektiriyor zaten. Evet, ya hocalık budur. Ama bedel dine ödettiriliyorsa oturup 40 kere düşünmek gerekiyor. Toplum dinden biraz daha uzaklaştırılıyorsa,
peki,
soğuk kabul
şeylerde,
ediliyorsa.
Bu medya kampanyası, algı operasyonu diyoruz hocam. Yani o bu tür operasyonların, algı operasyonlarının toplumda yeterli böyle dini hassasiyet zemini oluşmamış kesimlerde bir yanlış duygu, acaba din bu mu gibi bir şey oluşturma riski var mı hocam?
Var tabii hocam.
Evet.
Müslüman nesilde belki yok.
Evet.
Ama öbürlerinin bulundukları bataklıkların derinleşmesinde etkisi var.
Evet.
Bir, iki, o tarikat, bu vakıf derken gruplaşmalarda birbirlerine karşı silah olarak kullanılıyor bu.
Evet.
Mesela bir hocaya, bir ekole algı yapılırken,
evet,
basın tarafından, öbürleri adeta oturup kahvesini içip keyfine bakıyorlar.
Evet.
Halbuki haftaya da onlara yapılıyor bu operasyon.
Aynı şey,
operasyon onlara
doğru
yapılıyor. Yani biz Müslümanlar olarak toplu hedefiz ama birden yutamadığı için bizi lokma lokma yutmaya çalışıyor.
Evet.
Birimiz yutulurken, yani meşhur bir sarı öküz hikayesi,
evet,
vardı.
Evet, evet.
Yani sarı öküz yenirken siyah öküz de gidecek aslında.
Evet.
Bunu düşünmek gerekiyor. Bu noktada dinimiz toplu bir zarar görüyorsa bundan oturup ağlamak gerekiyor. Benim yüzümden din zarar görüyor. Burada ben tekrar Diyanet'e döneceğim. Şimdi Diyanet din şurası yapıyor.
Evet.
Bu din şurasına kendi personelini çağırıyor. Eski Diyanet İşleri Başkanı'nı çağırıyor. Bu halkın içinde %100'ü asla temsil etmiyor.
Evet.
Halkın fetva sorduğu noktalar hala dışarıda bekliyor. Ben mesela teklifte bulundum. Ya Anadolu'dan bilhassa 3 tane 5 tane Anadolu'nun büyük adamlarını, sarıklı hocalarını çağırın bu toplantıya.
Tabii, doğuda da var, birçok yerde var.
Hele
yani
doğuda,
evet,
halk dinine daha bağlı.
Evet.
Oradaki ulemayı Seyda diye anıyor,
Seyda
adını
diye
bilmiyor.
Tabii, evet.
Adını bilmiyor. Bunlar da o yöresel kıyafetleriyle o toplantıya gelsinler ya.
Gelsinler.
Misafir diye çağır.
Ne soruluyor? Ne var orada toplumun gündeminde?
O fotoğrafta halk o insanları görsün.
Evet.
Diyanet güçlensin.
Evet.
Cevap çok basit. Yasal prosedüre uygun değil. O zaman halk da kendi dinini yaşama yöntemlerini ayakta tutuyor.
Evet.
Yani bu yasal nasıl uygun diye, her şey ya yasa dediğin nedir ya? Hele Müslümanların devleti yönettiği bir zamanda yasa dediğin nedir? Hatta oraya yani mesela Alevi kesimden bile insan çağır. Onlar da tabii, dinlesin orada.
Tabii.
Yani madem bu ülkenin insanı onlar, İslam'la bağım var diyen herkes gelsin orada dinlensin.
Evet, mesela, konuşsun. Yani kendi
oy hakkı bu, verme sen orada. Evet. Oy hakkı verme.
Evet.
Ben şundan çok korkuyorum.
Oydan öte bir şey bu.
Hayır, orada yani şey veriliyor. Diyelim ki karar çıkacak.
Evet.
O kararda da bir oylayalım bunu denecek evet. mesela. Tamam, o oy hakkı olmasın, resmi kimliği yok diye. Ama oradaki evet. akademisyen Anadolu'nun bağrından gelen bu adamın çıkışını dinlesin. Belki duymamıştır.
Şimdi doğru bunu. Fotoğraf. Onu bulmak açısından da bu hayati bir şey hocam. Anadolu'da din nedir? Doğu'da nedir? Alevi toplum kesimlerinde din nedir? Ne bileyim, başka Ege'de din nedir mesela?
Ya, yani
evet.
mesela Ege'de 20 senedir hocalık yapan birisi Ege'nin derdini Ankara'daki o alimden daha iyi bilir hocam.
Evet.
Kesinlikle evet. daha iyi bilir.
Yani oralarda da gelen sorular var. Mesela sırf Ege'de 20 yıldır çalışan bir mesela müftünün, din aliminin tespit ettiği
topluma
sorulara baktığı
bir fotoğraf var.
Müthiş olur yani.
Şimdi ben mesela Avrupa'dan soruyor kardeşlerimiz evet. bazı soruları. Orada bir hoca efendi bulamadın mı diyorum.
Hmm.
Ben size güveniyorum diyor bana.
Hmm.
Hayır diyorum. Yani 20 senedir Almanya'da Müslümanların sorumluluğunu üstlenen bir alim İstanbul'daki hocadan daha iyi bilir bu meseleyi.
Evet.
Oradakine soracaksınız diyorum.
Doğru.
Ha, o tıkanırsa beni arasın. Hangi kaynakta bunu bulabilirim desin.
İstişare için belki arama ihtiyacı
çünkü
duyabilir.
Benim burada bir Müslümana bankadan şu ilişkiyi kurman caiz değildir demem başka. Almanya'da, Hollanda'da yaşayan bir Müslümana demem başka bunu.
Evet.
Yani Almanya'da başka bir hayat var.
Evet.
Hollanda'da bankanın konumu bambaşka bir şey.
Evet.
Bizde kirada oturmak başka bir anlama geliyor. Hollanda'da kirada oturmak başka bir anlama geliyor.
Evet.
Yani dolayısıyla
yani siz buradan fetva verdiğinizde oradaki diyor ki hoca bilmiyor buranın şartlarını.
Hak, doğru söylüyor bunu.
Evet.
Doğru söylüyor, bunu bilmiyor. Ben dolayısıyla oraya sadece abdesti bozan
mesela
şeyler.
Ticaret adamı diyor ki yani ticareti daha iyi bilseniz hocam farklı değerlendirmeler yaparsınız diyor değil
doğru
mi?
Doğru söylüyor.
Yani? Evet.
Doğru söylüyor. Şimdi oradaki mesela ben ne orucu ne bozar konusunda Almanya'nın İstanbul'un farkı yok yani. Orucu
evet.
bozan şeyler aynı ama toplumu ilgilendiren yani yukarıdan karar vermeyi gerektiren konularda o bölgenin hocalarının bir arayış içerisinde olması lazım. Onlar çözüme ulaşamıyorsa Ankara'daki, İstanbul'daki filan yerdeki hoca efendilerle bağlantı kurması lazım. Çünkü yöresel şartları tespit etmek de İslam'ın içtihada getirdiği şartlardan biridir.
Evet.
Yani bilmediğin bir hayata niye hüküm verip Müslüman'ı imanıyla karşı karşıya getireceksin?
Evet.
Çünkü sen Müslüman'ı ya reddederse adam, bana ne, o zaman fetvaya gerek yok derse o noktaya da geliyor Müslümanlar.
Evet.
Bu sebeple eğri büğrü de olsa o adam fetva, ben sadece şunu söylüyorum. Fetva için gittiğin adam dinini yaşayan bir adam olsun. Bürokrat
evet.
olmasın. Yani bürokrata gittin mi onu Allah katında ödeyemezsin o vebale. Adam bana ne, git ne yaparsan yap diyor. O ayrı bir konu. Onu konuşmuyoruz yani. Bu adam da müttaki, Allah'tan korkan birisi. Ben de aynı iddiadayım. Ama ben buradaki şartları iyi biliyorum. İstanbul'daki hayatı ben çok iyi biliyorum. Hatta örnek olsun diye söylüyorum. Gençler üniversite ile ilgili sorular soruyorlar bana. Üniversite içi ile ilgili.
Evet.
Cevabım şu: gel, ben üniversite imtihanına girişimin üzerinden 35 sene geçti.
Evet.
Sistem en az 30 defa değişti o arada.
Evet.
Dolayısıyla ben üniversite ile ilgili size cevap veremem. Bana anlatın konuyu, ben ilkelerden söz edeyim size.
Evet.
İlkeleri anlatayım, fetvanızı siz verin. Ya da şu anda üniversitede içinde bulunan bir ilahiyat hocasına gidin sorun bunu
evet.
diyorum. Neden? Çünkü benim zamanımda ki üniversite mantığı, işlem başka şeydi. Ama kadın erkek ilişkilerindeki haramlar hala aynı, ayrı bir konu.
Evet.
Bu üniversitede talebe olma, hoca olma, bir görev alma ile ilgili boyutu açısından söylüyorum. Burada hoca efendilerin kendilerinin vebal taşıması Allah'la aralarındaki bir mesele. Hoca efendilerin kamu baskısı, devlet baskısı, hayatlarıyla ilgili tehditler almaları Allah'tan yani şehadet istiyorduk biz.
Hocam, o demin konuştuğumuz konuda bu algı diye bir şey var. Yani biliyoruz bunu.
Belki de devletten güçlü o algı.
Algı ve bunu medya yapıyor. O algıyı değiştirmek için de hani canı çıkıyor insanın, bazen de muvaffak olamıyor değil mi? Yani oluşturulan, üzerine giydirilen şeyi,
çamurun izi
çamuru kalıyor yani bu. Peki yani şöyle bir şey, bu algıyı yönetmek mümkün mü? Yani olumsuz şeylerin imkan verilmemesini sağlamak mümkün mü? Ya da nasıl, bilmiyorum, mesela medyayla bu manada bir konuşma mümkün mü? Ne dersiniz?
Üstadım, benim şahsi kanaatim bu mümkün değil. Ama sınırlandırılıp disiplin edilmesi mümkün.
Evet.
Neden? Bu adamların derdi sadece kadın değil. Allah ile dertleri var bu adamların. Yani evet. Bu algıyı yürütenlerin İslam'la, imanla, göklerle sorunu var bunların.
Evet.
Meleklerle sorunu var bunların. Dolayısıyla bu sorunu kökten kaldıramayacağımıza göre bitmez. Ama Müslümanlar tek yumruk olabilseler.
Evet.
Yani bir hocanın konusunu, mesela Diyanet bu, İslam böyledir dese, bütün hocalar da böyledir dese, bütün bir toplumu karşısına almaz bunlar. Çünkü bu gazeteyi satması gerekiyor bunu.
Evet.
Bu televizyonun reklam alması gerekiyor bu yayını yapabilmesi için. Yani yabancı bir ülkeden yapmıyorsun sen bu yayını. Zaten yabancı ülkeden algı oluşmuyor. Ama her halükarda Müslümanlar yem olmaya hazır durunca algı çok kolay oluşuyor bu sefer.
Evet.
İstedikleri gibi bu operasyonu yapabiliyorlar. Müslümanlar dik durmayı, taviz vermemeyi, birbirlerine sarılmayı öğrenebilmeleri gerekiyor. Bu bir tür hayal, ama benim teklifim, Diyanet bu çatıyı büyüttüğü zaman,
evet,
Diyanet'in çatısında mesela tarikatlar adına da bir 5-6 kişi bulunduğu zaman, sivrilmiş 5-6 şahsiyet adına da 1-2 kişi bulunduğu zaman, hem onlar kendilerine çeki düzen verecekler, biz yani gözlem altındayız diyecekler, rahat paldır küldür konuşmayacaklar, hem de o kurumsal bağlantı bir tür toplu savunma oluşturacak. Kimse Aleviliğe de sataşmayacak, Aleviliği muhatap almayacak, yani niye savaşayım ki ben düşünecek, çünkü Alevi arkadaşla bu kurulda beraber oturuyoruz,
evet,
diyecek. Onun varlığını zımnen kabul edecek, bir saygı oluşturmak zorunda. Hiç kimse de sen tarikattasın, rabıta yaptın, senin arkanda namaz kılmam diyemeyecek. Aynı çatıda oturuyoruz.
Evet.
Aynı çatıya gelmeyi kabul etmeyen parazit olarak kalacak toplumda zaten.
Evet.
O hiçbir zaman önlenemez. Yani Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın zamanında da 3 tane 5 tane böyle parazit adam dolaştı Medine'de.
Evet, evet.
Efendim Hazreti Ömer de radıyallahu anh, kafanı koparırım çek git Mısır'a buralardan diye göndermiş adamı mesela, parazit konular üretiyorsun diye. Sıfırlanma iddiasında olmayız.
Evet.
Toplum buna müsait değil. Yani şurada büyük bir savaşa girmiş ülkemiz mesela. %100 ittifak etmiş değiliz o savaş konusunda toplum olarak. Bir parazit ses çıkıyor bir yerden.
Evet.
Yok şunu yapmayalım, yok şöyle olmasın, ben karşı değilim aslında, ama bir şey diyor.
Evet.
Bir fitne,
evet,
çıkarıyor bir yerden. Yani dünya %100 olmaya müsait bir yer değil.
Değil,
hiç
tabii,
bir işte.
Tabii,
hiç,
evet,
bir işte.
Evet.
Hele din gibi bu ülkede herkes Müslüman değil bir defa. Müslüman olmadığını söyleyen var. Yahudisi var, Hristiyanı var. Şimdi yeni yeni ateist bir nesil geliyor. Dolayısıyla ne kanunlar %100 İslam adına olur, ne de bir çatı altında toplanabilir. Ama burada asıl sorun, biz bulunduğumuz ekolü İslam'ın teki, alternatifi olmayan varlığı kabul edince bu çözüm tamamen iptal olmuş oluyor.
Evet.
Mesela Diyaneti ben yok kabul ediyorsam,
evet,
bile bile oturacak bir sandalyeye bırakmıyorum kendime demektir. Diyanet de resmi olmayan, kimliği olmayanlar sadece seçim zamanı hükümete lazım, bize lazım değil onlar diye bakıyorsa, bu da abes bir bakış ama.
Evet.
Bu da abes,
evet,
bir bakış.
Yani kelimeyi, realiteye de aykırı. Yani onu onu yok demekle yok olmuyor bir kere, öyle bir şey.
Gözümü kapatmış oluyorum ben, ama.
Evet.
Gözümü yummuş oluyorum işte.
Şöyle bir son bir şey hocam, süremiz aşağı yukarı 2-3 dakikamız kaldı. Mesela bu tür şeylerde açıklama yapmayı, faydalı bulur musunuz? Yani mesela bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Yani bir kişi tarafından, medyanın bir grubu tarafından, bir internet odağı tarafından. Yani insaf, hani insafa hitap etmek için, akla hitap etmek için ya makule hitap etmek için bir açıklama yapmanın faydalı olacağını düşünür müsünüz?
Şimdi üstadım, Anadolu'daki bir deyimi kullanacağım da mikrofon önünde söylenir mi bilmiyorum. Eşekten düşme hikayesi var ya.
Evet.
Çok müstehcen değil değil mi bu
örnek? Yok yok değil.
Yani eşekten düşen biri olarak bu soruyu bana sordunuz. Yani ben
yok,
tam
genel olarak da
yani 5 seneden
çünkü
beri
bugün bazen size, bazen bana, bazen öbürüne. Yani Türkiye'de
evet, kime geliyorsun?
Bazen Diyanet'e mesela. Tabii. Diyanet bir fetva veriyor. Topa tutuluyor mesela. Yani o da var var.
Ya da 3 fetvası birleştirilip bir yeni fetva üretiliyor. Şimdi ama eşekten düşen biri olarak 5 senedir
evet.
Yani nasıl söyleyeyim, binlerce kere saldırıya uğramış birisi olarak söylüyorum. Benim şahsi kanaatim, istişare heyetimle de oturduğumuzda verdiğimiz karar bu. Açıklama devletin, savcılığının istifade edeceği, yani savcıya izah edeceğiniz konunun ötesinde hiçbir fayda vermiyor. Karşı tarafa yem oluyor üstelik.
Evet. Onu çünkü da alıyorlar, tahrif ediyorlar.
Bunu merak ettim de sordum demiyor ki.
Evet.
Seni yok etmek için konuşuyorum ben diyor.
Evet, evet.
Dolayısıyla yaptığın açıklama onun bir kere daha seninle alay etmesine neden oluyor. Bir ikincisi, mesela biz 3-4 sene önce açıklama yaptık belli konular için. Bunun aslı böyledir diye. Onu sadece bizim basınımız verdi. Onların karalamayı yaptığı basının %1'i olmuyoruz biz zaten.
Evet.
Zaten o benim basınımın yaptığı açıklama beni, ya benim sevenlerim tarafından zaten kabul edilmemişti ki. Hocamız bizim doğru söylüyor söylemişti.
Evet, evet.
Binaenaleyh ben orman yangınında yani bir ağacı söküp götürmenin o arada yanma tehlikesi taşıyorsa gereksiz olduğunu düşünüyorum. Yani evet. Bunun bir faydası olmadı. Şahsi kanaatim bu. Bugüne kadar hoca efendilerin, kurumların, Diyanet'in, mesela en son Diyanet'in yaşadığı olayda yaptığı evet. açıklamanın hiçbir işe yaramadığını gördük.
Evet.
Ne oldu? Biz zaten şüphe etmiyorduk.
Evet.
Bizi tatmin ettirdi bu.
Evet.
Bunun ötesinde yani daha dikkatli konuşmak, onlara yem olmayacak konuşma yapmak.
Evet.
Ben mesela çok konuşan birisiyim. Bir müftü efendi benim için çok konuşuyor, çok konuşan bu tip hatalar yapar demişti. Ben o müftü efendiye dedim ki o zaman konuşulmayacaklar listesi çıkaralım dedim.
Evet.
Cevap vermedi.
Yani siz çok konuşan biriyim derken soru sorulduğu için ya da yani, bir yere konuşmak için çağrıldığınız
bu.
İçin.
Evet. Tabii yani inşallah gevezelik manasına değil yani. Ama evet. ben çok konulara giren birisiyim.
Evet.
Ya da bir üst kurulumuz bizim.
Evet.
Şu konularını İslam'ın 20 sene konuşmayacağız diyecek. Olabilir mi böyle
evet.
bir şey?
Evet.
Yani şu konular bu. Bu ülkenin hilafetinin kaldırıldığı despot günlerinde bile böyle bir şey olmadı. Mültaka isimli fıkıh kitabı gene okutuldu.
Evet.
Yani fıkıh kitaplarımızı sansürleyelim. Nitekim bunu bir grup söylüyor. Fıkıh kitaplarını kaldıralım bu dertler bitsin diyor.
Evet, evet.
O zaman ona diyeceğim yok yani, eğer bir şey kaldıracaksak işte, ya da bir kurul belli bir listeyi...
İslam'ın ancak şu kadarı konuşulabilir.
Bu Amerika'da bile yasak değil. Her evet. şey konuşulabiliyor yani. Evet. Hristiyan ülkelerinde bile böyle bir sansür yok.
Evet. Hocam teşekkür ederiz. Allah razı olsun.
Amin cümlemizden hocam.
Tabii zor alanlar var. Bu zorluklar inşallah daha sağlıklı zamanlara
cennet
dönüşür.
Cennet ucuz değil hocam. Evet, hocalar için evet. de ucuz değil.
Allah razı olsun. Cemaat için de. Değerli dinleyiciler, İslam'dan Hayata Ölçüler programındaydık. Muhterem Nurettin Yıldız hocamla bendeniz Ahmet Taş getiren önemli bir konuyu, gündemde olan bir konuyu konuştuk. İnşallah istifade edilmiştir. Hayırlı günler diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.